Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Bendeniz Ömer Faruk Demireşik. Muhterem dinleyicilerim, Nebe suresinin ayetlerini okumaya, anlamaya devam ediyorduk. En son geçtiğimiz hafta 17 ve 18. ayetlerini okumuştuk. Mealen bir hatırlayalım. Rabbimiz 17. ayet-i kerimede şöyle buyuruyordu. Şüphesiz o hüküm ve ayrışma günü vakti kesin olarak belirlenmiş bir gündür. 18. ayette de o gün sura üfürülür, siz de bölük bölük gelirsiniz buyurulmuştu. Muhterem dinleyicilerim, kıyamet günü, kıyamet ahvali gerek Kur'an-ı Kerim'de muhtelif ayetlerle gerekse hadis-i şeriflerde uzunca bir şekilde tafsil edilen, anlatılan, ayrıntıları ifade edilen büyük bir gündür. Rabbimiz o fasıl gününde, ayrılma, ayrışma gününde kişiler hakkındaki son hükmünü verecek ve bütün hayatın, bütün ömürlerin hitamında, sonunda ameller, sözler, niyetler tartılacak ve neticede kimin nereye gideceği, sonsuz hayatını nerede geçireceği tespit olunacak. Ahiret günü, kıyamet ve onun peşinden peşinden gelen mahşer günü, fasl günü, yeryüzündeki ideolojilerin, farklı düşüncelerin, iddiaların, bozulmuş dinlerin, insanlar tarafından icat edilmiş olan dinlerin de artık hangisinin hakikat olduğunun ortaya çıkacağı bir ayrışma gündür. Bu dünyada insanlar ya birilerinin peşine takılır, birisinin görüşünü, hayat tarzını, ideolojisini, dinini benimser, tabi olur ya da diğer insanların önüne geçerek onlara rehberlik, önderlik yapar. Rabbimiz her insana hidayeti bulacak kadar bir akıl ve irade vermiştir. Yine Rabbimiz her insana kendisini bulma imkanını, kendisine götüren ayetlerini, delillerini, mucizelerini ayan beyan ortaya koymuş. Böylece kendisine giden yolu insanlardan saklamamıştır, gizlememiştir. Fakat insanlar bazen anne babalarının yetiştirme şekliyle, bazen aldıkları eğitimle, çevreyle, bazen kendi menfaatleri sebebiyle, bazen taassupları, cehaletleri, yorgunlukları, tembellikleri sebebiyle hak dinden uzaklaşır, savrulur giderler. İşte bu savrulma esnasında kimi menfaatleri peşinde kendi nefsini ilah ederek arzularının, şehvetlerinin, süfli meyillerinin peşinde koşar. Bu süfliyat, bu kötü arzular, bu şehevat onu bambaşka insanların rehberliğine, önderliğine sevk eder. Neticede insan ya salih kimselerin, Allah'a ulaştıracak sadık kimselerin peşine takılır ya da fasık kimselerin, insanı Allah'tan uzaklaştıran kötü karakterli kimselerin kuyruğu olur. Bu dünya hayatında herkesin yaşadığı ömür farklı. Herkesin alıp vereceği nefes farklı. Rabbimiz fert fert kullarının kıyametini kopardığında, yani ecelle ömürlerine son verdiğinde artık o kul amellerine yenilerini ekleme fırsatını kaybetmiştir. Onun için kıyamet kopmuştur. İşte fasl günü geldiği zaman o kul Allah'ın huzurunda yaşadığı dönemdeki amelleriyle baş başa kalır. Şayet dünya hayatı hayırla, güzellikle geçmişse, Allah'a ibadet ve kullukla geçmişse, o fasl gününde niyetlerinin, amellerinin karşılığını görür ve Allah hak ettiğini fazlasıyla o kuluna ihsan eder. Yok eğer ömrünü heder etmişse, Allah'ı bulacağı imkanların hepsini yok etmişse, kendisinde büyük bir hüsran beklemektedir. Kıyamet gününde tekrar diriltilince, bu dünyada peşine düştüğü, hayranı olduğu, ölesiye sevdiği, uğruna belki de öldüğü o rehberleriyle, o önderleriyle, o hayran olduğu gruplarla beraber haşredilir, diriltilir, toplanır ve Allah'ın huzuruna gelir. Mahşer yeri toplanma yeridir. Mahşer toplanma zamanıdır. Mahşer toplanmak demektir. İşte o gün insanlar bu dünyada kimin dinine tabi olmuşlarsa onun yanında haşrolurlar ve bölük bölük Allah'ın huzuruna getirilirler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mahşer anını tasvir ederken orada bazı peygamberlerin bir kişi, iki kişiden oluşan ümmetleriyle Allah'ın huzurunda duracağını beyan etmiştir. Kimi peygamberlere de Allah sayıca büyük ümmetler nasip etmiştir. En kalabalık ümmetlerden bir tanesi Hazreti Musa aleyhisselamın ümmetidir. Fakat Hazreti Musa bile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine gıpta ile bakar. Çünkü yer gök ümmet-i Muhammed ile dolmuştur. İşte insanlar mahşer yerinde kendi rehberleriyle, peygamberleriyle, önderleriyle veya fasık, kafir liderleriyle böyle bekleşirlerken Estaizu billah, Bismillah ve fütihatis semâ fe kânet ebvâbe. Gökyüzü açılır, kapı kapı olur. Burada anlatılan gökyüzünün açılması, kapı kapı olması, Kur'an-ı Kerim'in diğer ayetlerinde de ifade buyurulan bir hakikate, bir hadiseye işaret etmektedir. Nitekim, İnşikak suresinde gök yarıldığı zaman, İnfitar suresinde yine gök yarıldığı zaman, Furkan suresinde o gün gök beyaz bulutlarla parçalanır ve melekler bölük bölük indirilir buyurulur. Gökyüzünün, semanın bu şekilde parçalanması kıyamet gününün öncesinde ilk defa sura üfürüldüğünde, kıyamet koptuğu esnada gökyüzündeki cisimlerin yeryüzüne savrulması değildir. Artık o safha tamamlanmış ve insanların şu an bulunduğu yeryüzü bambaşka bir yer ile, gökler de bambaşka bir gök ile değiştirilmiştir. Mahşer yerindeki o sema, o gök kapı kapı olur ve oradan melekler insanların bulunduğu o mekana adeta akarlar, yağarlar. Yine ayet-i kerimenin devamında Estaizu billah, Bismillah ve suyiratil cibalu fekanet serabe. Dağlar yerlerinden koparılıp yürütülür, bir serap halini alır. Kur'an-ı Kerim'in diğer ayetlerinde de kıyamet ahvali anlatılırken dağların farklı farklı hüviyetlerde farklı farklı şekillere sokulacağı yine bildirilmiştir. Bu ayetleri hatırlayacak olursak Hakka suresinde yer ve dağlar yerlerinden kaldırılıp tek bir çarpışla hepsi toz haline geldiği zaman, Kariya suresinde dağlar atılmış renkli yünler gibi olacak buyurulmuştur. Vakıa suresinde de o zaman yer bir sarsıntı ile sarsılmıştır, dağlar didik didik parçalanmıştır, derken dağılmış toz haline gelmiştir buyrulur. Taha suresinde sana dağları sorarlar de ki Rabbin onları ufalayıp savuracak. Neml suresinde ise sen dağları görür, onları yerinde durur sanırsın. Halbuki onlar bulut geçer gibi geçip giderler buyurulmaktadır. Kısacası Rabbimiz şu an bizim için büyük bir nimet olarak anlatılan, yeryüzünü sabit tutan kazık halinde onun sallanmasını, kaymasını önleyen dağları o kıyamet günü büyük bir hengameyle yerlerinden söküp atacak ve onları bir toprak parçası halinde, bir toz bulut halinde gökyüzüne savuracaktır. İşte yerlerinden kopartılıp yürütülen, bir serap haline dönüşen, ufalanıp savrulan bu dağlar bir toz bulutu gibi renkli renkli dağılır ve insanlar o gün dümdüz bir mekanda Allah'ın kendilerini hesaba çekmesini beklerler. Bütün bu ayetler aslında birer giriş mahiyetindedir. İnsanlara cennet ve cehennemde karşılaşacakları nimet ve azapların hatırlatılmasından önceki bir giriş mahiyetinde 4 ayet-i kerimedir. Bu ayetlerle Rabbimiz insanların yeni bir hayata merhaba dediğini, büyük bir endişe içinde akıbetlerini merak ettiğini, grup grup geldiklerini ve bugün mevcut haliyle insanı hayran bırakan koca koca dağların bile yok olup gittiğini, serap olup uçtuğunu görmektedirler buyurmaktadır. İşte böyle bir günde Rabbimiz cehennemi tasvir ederken şöyle buyurur. Estaizu billah, Bismillah, inne cehenneme kânet mirsâde. Cehennem pusuda içine düşecek suçluları beklemektedir. Muhterem dinleyicilerim, daha önceki programlarımızda Mülk suresini okurken orada Rabbimiz cehennemin bir başka halini anlatmıştı. Orada canlı bir insan gibi öfkesinden neredeyse çatlayacak duruma geleceği haber verilmişti cehennemin. Burada da pusuya yatmış kurbanlarını, kendisine düşecek suçları bekleyen bir başka varlık olarak, canlı bir silüet olarak gözümüzün önünde o manzara canlandırılmaktadır. Muhterem dinleyicilerim, burada kalalım. İnşallah cehennemin bu ahvaliyle beraber cehennemde olup bitecekleri de önümüzdeki haftaki programda konuşmaya, anlatmaya çalışalım Allah nasip ederse. Kısacası bütün bu ayetlerde, bugün okuduğumuz ayetlerde Rabbimiz insanların nimet içinde yüzerken büyük bir felakete hazırlık yapmalarını, o büyük günle karşılaşmadan önce orada başlarına neler geleceğini hatırlatarak bu nefes alıp verdikleri dünyayı ona göre yaşamalarını öğütlemektedir. İnsan zaman zaman ileride karşısına çıkacak şeyleri kesinlikle karşılaşacağını bildiği halde daha çok var diyerek erteler, boş verir. Fakat bilinen bir hakikattir ki mutlaka gelecek olan bir şey gerçekte gelmiş demektir. Kıyamet ve onun Kur'an-ı Kerim'de anlatılan ahvali bir gün muhakkak yaşanacaktır. O halde insan o şu an yaşanıyormuş gibi, biraz sonra yaşanacakmış gibi hayatına çeki düzen vermelidir. Aksi halde o kaçınılmaz son geldiğinde insanın hissesine sadece pişmanlık düşer. Rabbimiz muhafaza buyursun. Muhterem dinleyicilerim, ayet-i kerimelerden sonra bir de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis-i şerif nakledelim. Bu hadis-i şerif Ayşe radıyallahu anha validemizden geliyor. Şöyle ki: An Ayşe radıyallahu anha kâlet: Kâne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem İzâ fâtethu s-salâtu minel-leyli min vec'in ev gayrih sallâ minen-nehâri thintey aşret rak'ah. Ravahu Müslim. Ayşe radıyallahu anha şöyle dedi: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağrı, sancı veya benzer bir sebeple gece namazını geçirirse bir sonraki günün gündüzünde 12 rekat namaz kılardı. Muhterem dinleyicilerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı gizli kapaklı, sadece sözlerden, nasihatlerden ibaret bir hayat değildir. Peygamber Efendimiz sadece Kur'an'ı okuyup geçmiş, sadece Kur'an'ın ayetlerini tebliğ etmiş değildir. O, Kur'an'ın hayata nasıl tatbik edileceğini bir ömür boyunca bizzat yaşayarak örnek olmuştur. Diğer taraftan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir insandır. Onda da her insanın başına gelebilecek yorgunluklar, uykusuzluklar, hastalıklar, zorluklar, çeşitli imtihanlar, işkenceler, yokluklar vardır. Gerçekten siyere baktığımız zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bolluk içinde yaşadığı maddi imkansızlığın bulunmadığı dönemleri de vardır. Karnına taş bağlayacak kadar yokluk ve sıkıntı içinde geçirdiği dönemlerde. Aynı şekilde evinde huzurla oturduğu, kalktığı, yattığı dönemler de vardır. Seferlerde, savaşlarda, meşakkatle geçirdiği dönemlerde. O bir hayatın bütün zikzaklarını, bir insanın bütün ihtiyaç ve sıkıntılarını bizzat yaşamış ve her halde ümmetine örnek olmayı devam ettirmiştir, sürdürmüştür. Zaman zaman farz olan namazlarda bile Rabbimiz ümmetine bir çıkış kapısı olması için bir iki defa namazının kazaya kalmasına vesile olacak imkansızlıklar göndermiştir. Bütün ordu uyuduğu bir zamanda Hazreti Bilal radıyallahu anh'ı nöbetçi tutmuş peygamberimiz, ona uyumamasını, sabah namazını herkesi kaldırmasını emretmiştir. Fakat Bilal radıyallahu anh da uyuyunca bütün ordu sabah namazını kaçırmıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Bilal'i çağırıp niye uyuduğunu sorduğunda o hem bir hakikati dile getirmiş hem de bahanesini çok güzel özetlemiştir. Sizleri uyutan Allah beni de uyuttu. Böylece ömrü hayatında yanlışlıkla bir namazı kaçıran Müslümana nasıl bir amelle bunu telafi edeceğini, namazını nasıl kaza edeceğini de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizzat yaşayarak göstermiştir. Burada da Hazreti Ayşe radıyallahu anha peygamberimizi yakından tanıyan, gören, gecesinin gündüzünü ev halkından birisi olarak takip eden, kayda alan ve ümmete, evlatlarına haber veren bir annedir. En mahrem bilgilerden, en hayati konularda düşüncelerini ifade ederek, gördüklerini, yaşadıklarını ümmete öğreterek büyük bir muallim olmuştur. Gerçekten fıkıhla ilgili, Peygamber Efendimizin özel hayatıyla ilgili birçok konuda müminlerin anneleri olan Peygamberimizin hanımlarından birçok bilgi, birçok detay öğrenilmiştir. Bu muallimelerin başında da Hazreti Ayşe annemiz gelir. İşte burada dışarıdan bir insanın göremeyeceği, pek çok kez farkına varamayacağı şekilde Hazreti Ayşe annemiz geceleyin Peygamber Efendimizin hayatını nasıl geçirdiğini, nasıl ibadet ettiğini, Allah'a nasıl yalvardığını pek çok hadis-i şerifle bize haber vermiştir. Burada da bazı zamanlar insan olması sebebiyle çeşitli hastalıklara, ağrılara, sızılara, yorgunluklara yenik düşünce Peygamber Efendimizin gece ibadetini tek tük de olsa aksattığını fakat bunun telafisinin de hemen o günün sabahında, gündüzünde yine Peygamber Efendimiz tarafından yapıldığını haber vermektedir. Böylece Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem binlerce gece ayağa kalkıp teheccüdle ibadetle o gecesini ihya ederken, belki birkaç gecede beşeri zaafları, hastalıkları sebebiyle gerektiği gibi, gönlünden geçirdiği gibi ibadet yapamamıştır. Ama bu da ümmet için rahmet olmuştur. Geceleyin ibadet yapmayı adayan, bütün gecelerini ibadetle geçirmek için azami titizliği gösteren bir insanın zaman zaman bir zaafla, bir hastalıkla karşılaştığında ne yapacağını da Peygamberimizden görürüz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem geceleyin kalkamayınca, mutad olan ibadetini gece yapamayınca gündüz o ibadetini kaza etmiştir. O halde o gece ibadetinde bize örnek olduğu gibi kazaya bıraktığı zaman gündüz o kazasını, o ibadetin kazasını yaptığı zaman yine bize örnek olmuştur. O demin de dediğim gibi her haliyle Allah'ın rahmet olarak bize gönderdiği örnek peygamber, üsve-i hasenedir. Mühim olan kendi halimizle ilgili hangi hususta, ne zaman, nasıl örnek alacağımızı bilmek. Onu tanıdıkça daha çok sevecek, onu tanıdıkça daha çok onun yolunda gitmeyi isteyeceğiz. Rabbimiz bizi iki dünyada da onun civarından ayırmasın. Ona bu dünyada ümmet olmayı, ahirette de komşu olmayı hepimize nasip buyursun. Muhterem dinleyicilerim, bir başka hususta Allah dostlarından bir tanesinin halini nakledelim. Bu kıssada, bu menkıbede aslında namazların kazaya bırakılmasıyla ilgili ama gerçekten hepimiz için ibretlik bir ufuk veriyor. Önce kıssayı bir anlatalım, ardından üzerinde birkaç cümle söyleriz. İmam Ahmed bin Hanbel, İmam Şafii ile birlikte Şeyban Râi ismindeki Sufi ümmilerden birisinin yanına geldi. İmam Ahmed bin Hanbel, İmam Şafii'ye dedi ki, ilminin eksikliği hususunda şu zatı uyaracağım. Belki böylece ilim tahsil etmekle meşgul olur, dedi. İmam Şafii, hayır bunu yapma, dedi. Fakat İmam Ahmed bin Hanbel duramadı ve Şeyban'a şöyle dedi. Bir gün ve bir gece 5 vakit namazından birini kılmayı unutan ve unuttuğu namazın hangisi olduğunu bilmeyen kimse üzerine farz olan nedir? Bu hususta görüşün nedir ey Şeyban, dedi. Şeyban Râi, ey Ahmet, bu Allah Teala'dan gafil olan bir kalptir. Bu hususta farz olan bir daha Mevlasından gafil olmaması için bu kalbi edeplendirmek ve terbiye etmektir. Bu cevabı alan Ahmed bin Hanbel baygın bir şekilde yere düştü. Kendisine gelince İmam-ı Şafii ona, ben sana bu zata bu tür sözler sorma dememiş miydim, dedi. Bu kıssa Kuşeyri'nin risalesinde geçmektedir. Kıssaya bir daha bakacak olursak birkaç husus dikkatimizi çeker. Öncelikle İmam-ı Ahmed bin Hanbel ve İmam-ı Şafii aynı devirde yaşayan, birbirleriyle tanışan, görüşen iki büyük zattır. Rabbimiz ikisini de bu ümmet için seçmiş ve onların eliyle, diliyle pek çok fıkhi hüküm ortaya çıkmıştır. Günümüzde hak mezhep olarak ifade edilen dört büyük mezhepten iki tanesinin kurucusudur. Kendileri fıkıhla meşgul olduğu için bu işin ehemmiyetinin farkındadırlar ve gerçekten fıkıh ilmi insanın muamelatını, ibadetini düzelten, ıslah eden, Allah'ın rızasına yaklaştıran çok mühim bir ilimdir. Fakat işin tabiatı gereği herkes meşgul olduğu ilmin, meşgul olduğu mesleğin en önemli olduğunu, vazgeçilmez olduğunu, insan için çok değerli olduğunu düşünür. Ahmet bin Hanbel de Şeyban Râi ismindeki bir zatın fıkıh ilmini yeterince bilmediğini, dolayısıyla ona bu bilgi eksikliğini hatırlatmanın önemli olduğunu düşünür. Onu fıkha teşvik etmek için bir soru sormak ister. Der ki, bir insan bir günde kıldığı namazlardan bir tanesini kazaya bıraktı. Ama hangi namazının kazaya bıraktığını da unuttu. Bu kişinin ne yapması lazım diye fıkhi bir bilmece sorar. Şeyban Râi ona tasavvufi bir pencereden, gönül aleminden cevap verir. Bu Ahmet bin Hanbel'in hiç beklemediği bir cevaptır. Bir kişi namazını bilerek, isteyerek veya farkında olmadan kazaya bırakıyorsa, öncelikle bu kişi gafildir. Fakat kazaya kalan namazının hangi namaz olduğunun farkında değilse, gafleti katmerlidir. Dolayısıyla böyle bir insanın ilk önce yapacağı şey, Allah'a karşı olan bu gafletini aşması, kalbinin terbiye edilmesi gereklidir, der. Bu cevap Ahmet bin Hanbel'i kendinden geçirir. İmam Şafii Hazretleri demek ki Şeyban Râi'yi daha önceden tanır ve onun bu yönünde bilirdi ki Ahmet bin Hanbel'i uyarmak istemiş. Fakat Ahmet bin Hanbel biraz da belki küçümseyerek bu zata soru sorunca dehşete düşerek, hayrete düşerek baygınlık geçirmişti. Bu manada her ilmin bir başka mevkisi, fazileti vardır. Her bilenin üstünde ondan daha iyi bilen birisi vardır. Fıkıh elbette önemlidir. Namazla ilgili, ibadetlerle ilgili, hukukla ilgili prensipleri bilmek elbette çok önemlidir. Ama bütün bu ibadetleri, bütün bu hukuku takva üzere uygulamak, kalbin seviye kazanması, Allah'ın huzurunda olduğunu bilerek yaşamak, işte bu ilimlerin en yücesidir, en makbulüdür ve maksud olan, istenen, arzu edilen insanların kalben bu kıvama gelmesidir. Rabbimiz bize de böyle bir kıvamla, takva üzere, huşu üzere, rızası üzere bir din yaşamayı hepimize nasip buyursun. Muhterem dinleyicilerim, bu haftalık bu kadar. İnşallah önümüzdeki hafta tekrar buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz.